Ayrım 27, gözlerimi açıyorum ve ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Çevreme bakınıyorum. Yüreğim göğsümde bir kaya delgisi, kan kulaklarımda gümbür diyor. Solumda küçük, karanlık bir malzeme odası var. İçeride gereksindiğim şeyi buluyorum, işimi görürüm. Katlanmış örtüler destesinden beyaz bir çarşaf çekiyorum, koridora götürüyorum. Bir hemşire, tuvaletin yakınında bir polisle konuşuyor. Hemşireyi dirseğinden tutuyor, soruyorum. Hangi tarafın batı olduğunu öğrenmeliyim. Anlamıyor, surat asınca yüzündeki kırışıklıklar derinleşiyor. Boğazım yanıyor, ter gözlerime batıyor, aldığım her nefes kızgın bir alev. Galiba ağlıyorum. Bir daha soruyorum, yalvarıyorum, sonunda polis kıbleyi gösteriyor. Geçici seccademi yere serip diz çöküyorum, alnımı yere dayıyorum. Gözyaşlarım çarşafı ıslatıyor. Yüzüm batıya dönük. Sonra 15 yıldır namaz kılmadığımı anımsıyorum. Duaları çoktan unutmuşum ama önemli değil. Ben de anımsadıklarımı okurum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Artık babanın yanıldığını görebiliyorum. Bir Allah var, her zamanda vardı. Onu burada, bu umutsuz yılgın koridordaki insanların gözlerinde görebiliyorum. Burası Allah'ın gerçek evi. Onu kaybedenler onu yine burada bulabilir. Göz kamaştırıcı ışıkları, göğe yükselen minareleriyle o beyaz camide değil. Allah var olmalı. Şimdi dua edecek, ona yakaracağım. Bunca yıldır onu ihmal ettiğim, yalan söylediğim, ihanet ettiğim, hiçbir cezayı uğramadan özgürce günah işlediğim için. Bir de ona bunca zaman görmezden gelip, şimdi sıkışınca sırf ihtiyaçtan başvurduğum için beni bağışlamasını isteyeceğim. Kitabın söylediği kadar merhametli, verici ve rahim olduğu için ona yalvardığımı açıklayacağım. Başımı eğiyor, yeri öpüyor, söz veriyorum. Zekat vereceğim, namaz kılacağım, Ramazan'da oruç tutacağım. Ramazan bittikten sonra da orucu sürdüreceğim. Kutsal kitabındaki hiçbir sözü unutmayacak, çöldeki o boğucu kente hacca gidecek, Kabe'nin karşısına diz dökeceğim. Bütün bunları eksiksiz yapacak, bugünden başlayarak her gün onu düşüneceğim. Yeter ki duamı kabul etsin, şu tek arzumu yerine getirsin. Hasan'ın kanı ellerime bulaştı, oğlunun kanının da bulaşmaması için sana yalvarıyorum. Birinin içli içli ağladığını duyuyorum. Bu benim. Dudaklarım, yanaklarımdan süzülen yaşlar yüzünden tuzlu. Koridordaki bütün gözler üzerimde. Hissediyorum ama kıbleye doğru eğilmeyi sürdürüyorum. Dua ediyorum. Korktuğumun başıma gelmemesi, günahlarımın bedelini bunu hiç hak etmeyenler aracılığıyla ödememek için Allah'a yalvarıyorum. İslamabad'a yıldızsız, kapkara bir gece çöküyor. Aradan birkaç saat geçti. Şimdi acil servise uzanan koridordaki küçük bir bekleme odasının zemininde oturuyorum. Önümde kahverengi, zevksiz bir sehpa var. Üstü gazetelerle, kenarı kıvrılmış dergilerle dolu. Nisan 1996 tarihli bir Time, üzerinde bir hafta önce tren kazasında ölen gencin fotoğrafı bulunan bir Pakistan gazetesi. Parlak kapağında Hollywood yıldızlarının gülümsediği bir eğlence dergisi. Karşımdaki tekerlekli sandalyede yeşim rengi şalvar kamez giymiş, sırtına tığ işi bir şal almış yaşlı bir kadın uyukluyor. Arada bir sıçrayarak uyanıyor, Arapça bir dua mırıldanıyor. Bitkinim, merak ediyorum. Bu gece kimin duaları kabul olacak, onun kimi, benimkiler mi? Sohrab'ın yüzü gözümün önünde beliriyor. O sivri çenesi, küçük deniz kabuğu kulakları, tıpkı babasının gözlerine benzeyen hafif çekik bambu yaprağı gözleri. Dışarıdaki gece kadar siyah bir keder beni pençesine alıyor, boğazımın kenetlendiğini hissediyorum. Havaya ihtiyacım var. Kalkıyorum, camları açıyorum. Panjurların arasından gelen hava küflü, sıcak, aşırı olgun hurmayla at pisliği kokuyor. Derin soluklarla onu ciğerlerime çekiyorum ama beni göğsümdeki kelepçeden kurtaramıyor. Yeniden yere çöküyorum, Time dergisini alıyorum, sayfaları karıştırıyorum ama okuyamıyorum. Dikkatimi hiçbir yere odaklayamıyorum. Dergiyi sehpanın üzerine atıyorum. Beton zemindeki zikzaklı desene, duvarların birleştiği köşelerdeki örümcek ağlarına, pencere pervazındaki ölü sineklere bakıyorum. Saat sabahın 4'ü. O çift kanatlı kapıdan dışarıya itekleneli 5 saat geçti. Hala hiçbir haber alamadım. Altımdaki zemin bedenimin bir parçası gibi oldu. Soluklarım gittikçe ağırlaşıyor, yavaşlıyor. Uyumak istiyorum, gözlerimi yummak, başımı bu serin tozlu zemine yaslamak, dalıp gitmek. Uyanınca belki otelin banyosunda gördüklerimin bir rüya olduğunu anlarım. Musluktan akan, küvetteki kanlı suya karışırken şırıldayan su. Küvetin yanından sarkan sol kol, sifon kapağının üzerindeki kanlı ustura. Bir gün önce tıraş olurken kullandığım ustura ve gözleri. Yarı aralık ama ışıksız. Her şeyden çok bu gözleri unutmak istiyorum. Az sonra uyku gelecek, kendimi ona bırakacağım. Rüyamda daha sonra anımsayamayacağım şeyler göreceğim. Biri omzumu hafifçe sarsıyor. Gözlerimi açıyorum. Bir adam yanıma diz çökmüş. O çift kanatlı kapının arkasındaki erkekler gibi, bunun da başında bir takke, ağzında da kağıt bir ameliyat maskesi var. Maskedeki kan damlasını görünce yüreğim ağırlaşıveriyor. Çağrı cihazının üzerine şehla gözlü küçük bir kızın fotoğrafını yapıştırmış. Maskesini çıkartıyor. Sohrab'ın kanına bakmak zorunda kalmayacağım için seviniyorum. Teni, Hasan'la Charenau'daki çarşıdan satın aldığımız şu İsviçre çikolataları kadar koyu, saçları seyrek ama ela gözlerini çevreleyen kirpikleri gür, kıvrık. Düzgün bir İngilizceyle adının Doktor Nevaz olduğunu söylüyor, ansızın bu adamdan kaçmak istiyorum. Çünkü bana söylemeye hazırlandığı şeyi kaldırabileceğimi sanmıyorum. Çocuğun bileklerini çok derinden kestiğini, çok kan kaybettiğini söylüyor. Dudaklarım aynı duayla kıpırdamaya başlıyor. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Defalarca kan vermeleri gerekmiş. Süreyya'ya nasıl söyleyeceğim? Kalbi iki kez durmuş, elektroşok uygulamışlar. Namaz kılacağım, zekat vereceğim. Kalbi bu kadar genç ve güçlü olmasaymış, onu kesinlikle kurtaramazlarmış. Oruç tutacağım. Kurtulmuş, yaşıyormuş. Doktor Nevaz gülümsüyor. Ne dediğini algılamam tam bir dakika sürüyor. Bir şeyler daha söylüyor ama onu duymuyorum. Çünkü ellerini tuttum, yüzüme bastırdım. Bu yabancının küçük, etli ellerine hıçkıra hıçkıra minnetle ağlıyorum. Şimdi susuyor, bekliyor. Yoğun bakım birimi L biçiminde, loş, sürekli öten ekranlar, vızıldayan aygıtlar. Doktor Nevaz beni beyaz, naylon perdelerle ayrılmış iki sıra yatağın arasından geçiriyor. Sohrab'ınki köşedeki son yatak. Hemşirelerin bankosuna en yakın olan, yeşil ameliyat önlüklerine bürünmüş iki hemşire çizelgeleri bir şeyler karalıyor, alçak sesle sohbet ediyor. Doktor Nevaz'la asansörde hiç konuşmadan yukarıya çıkarken, Sohrab'ı görünce yeniden gözyaşlarına boğulacağımı sanıyordum. Ama yatağının ayak ucundaki tabureye oturup da parlak naylon hortumların, serum kordonlarının arasından görünen beyaz yüzüne bakarken gözlerim kupkuru. Solunum cihazının tıslamasıyla eş zamanlı olarak bir yükselip bir alçalan göğsünü izlerken, garip bir sersemliğin, uyuşukluğun pençesindeyim. Bu, direksiyonu son anda kıvırıp kafa kafaya toslaşmaktan, kıl payı kurtulan birinin hissettiği türden bir sersemleme. Kendimden geçiyorum. Uyanınca hemşire bankosunun yanındaki pencereye bakıyor, tereyağımsı gökte güneşin yükseldiğini görüyorum. Odaya ışık sızıyor, gölgemi Sohrab'a doğru düşürüyor. Sohrab hiç kımıldamıyor. Biraz uyusan iyi edersin diyor bir hemşire. Onu tanımıyorum. Ben uyuklarken nöbet değişmiş olmalı. Beni yoğun bakım biriminin bitişiğindeki başka bir salona götürüyor. İçerisi boş. Bana bir yastıkla bir hastane çarşafı veriyor. Ona teşekkür ediyor. Salonun bir köşesindeki muşamba divana uzanıyorum. Aynı anda da uykuya dalıyorum. Rüyamda yine üst kattaki bekleme odasındayım. Doktor Nevaz içeriye giriyor. Onu karşılamak için ayağa kalkıyorum. Kağıt maskesini çıkarıyor. Elleri anımsadığımdan çok daha beyaz. Tırnakları manikürlü. Saçlarını ortadan düzgünce ayırmış. Hayır, bu Doktor Nevaz değil. Raymond Andrews. Saksıda domates yetiştiren şu ufak tefek elçilik görevlisi. Andrews başını yana eğiyor, gözlerini kısıyor. Hastane gündüzleri tepedeki parlak beyaz floresan lambaların aydınlattığı, bitmek bilmez bol kıvrımlı koridorlarıyla bir arı kovanı gibiydi. Sağını solunu iyice öğrenmiştim. Doğu kanadındaki asansörün 4. kat düğmesinin ışığının yanmadığını, aynı kattaki erkekler tuvaletinin kapısının bozuk olduğunu, açmak için omzuna yüklenmen gerektiğini biliyordum. Hastane yaşamımın bir ritmi vardı. Sabah nöbet değişiminden hemen önceki telaş, gündelik koşuşturma, gece geç saatlerde çöken sessizlik, ara sıra birini canlandırmak için bulanık bir leke halinde koşturan doktorlarla hemşirelerin bozduğu dinginlik. Gündüzleri Sohrab'ın başucunda nöbet tutuyor, geceleri hastanenin yılansı koridorlarında geziniyordum. Ökçelerimin fayanslardaki çınlamasını dinliyor, uyandığı zaman Sohrab'a ne diyeceğimi düşünüyordum. Sonunda hiçbir şey akıl edememiş bir halde yine yoğun bakım birimine, yatağın yanında hışırdayan solunum cihazına dönüyordum. Yoğun bakımdaki 3. günün sonunda cihazın borusunu çıkardılar. Sohrab'ı giriş katındaki bir yatağa aktardılar. Onu taşırlarken orada değildim. O gece biraz uyumak için otele dönmüş, sabaha kadar yatakta dönüp durmuştum. Sabah olunca küvete bakmamaya çalıştım. Artık tertemizdi. Biri kanı silmiş, yere yeni bir paspas yaymış, duvarları güzelce kazımıştı. Ama küvetin serin, porselen kenarına oturmaktan kendimi alamadım. Gözümün önünde Sohrab'ın küveti ılık suyla dolduruşu canlandı. Soyunuşu, ustrayı elinde çevirişi, tepesindeki güvenlik mandalını açışı, keskin bıçağı çıkartışı, baş parmağı ile işaret parmağı arasında tutuşu. Onu suya girerken orada bir süre gözleri kapalı, öylece yatarken gördüm. Ustrayı kaldırıp bileğine doğru indirirken en son ne düşünmüştü acaba? Lobiden çıkıyordum ki otel müdürü Bay Feyyaz bana yetişti. Sizin için çok üzüldüm dedi. Ama otelimden ayrılmanızı rica edeceğim lütfen. Bu tür şeyler işime büyük zarar verir. Anlıyorum dedim. Hesabı kapattım. Hastanede geçirdiğim 3 günün parasını almadı. Otelin önünde taksi beklerken Bay Feyyaz'ın Sohrab'ı aramaya çıktığımız gece söylediği şeyi anımsadım. Siz Afganlar biraz pervasız insanlarsınız. Ona gülmüştüm ama şimdi merak ediyordum. Sohrab'a o en korktuğu haberi verdikten sonra gerçekten de yatıp uyumuş muydum? Taksiye binince şoföre beni İran'dan gelme kitapları bulabileceğim en yakın kitapçıya götürmesini söyledim. Birkaç kilometre güneyde bir tane var dedi. Hastaneye gitmeden önce uğradık. Sohrab'ın yeni odasının duvarları krem rengiydi. Yer yer dökülmüş koyu gri kaplamalar, bir zamanlar beyaz olan cilalı fayanslar. Odayı 14-15 yaşlarında pencaplı bir çocukla paylaşıyordu. Daha sonra bir hemşireden oğlanı bir otobüsün üstünden düştüğünü, bacağını kırdığını öğrendim. Alçılı bacağı çeşitli ağırlıklar takılmış bir askıya alınmıştı. Sohrab'ın yatağı pencerenin önündeydi. Panjurlardan giren öğle sonrası güneşi yatağın alt kısmını aydınlatıyordu. Pencerenin yanında üniformalı bir güvenlik görevlisi duruyor, karpuz çekirdeği çitliyordu. Sohrab 24 saat intihar gözetiminde tutulmaktaydı. Hastane kuralları demişti Doktor Nevaz. Nöbetçi beni görünce kepinin ucuna dokundu, odadan çıktı. Sohrab'ın üzerinde kısa kollu hastane pijaması vardı. Sırt üstü yatmış, örtüyü göğsüne çekmişti. Yüzü cama dönüktü. Uyuduğunu sandım ama yatağının yanına bir iskemle çekince göz kapakları titreşti, açıldı. Bana baktı, sonra bakışlarını kaçırdı. Ona verdikleri onca kana karşın çok solgundu. Sağ kolunda da iri, mor bir çürük vardı. Nasılsın dedim, yanıtlamadı. Camdan dışarıya, hastanenin bahçesindeki etrafı ciltle çevrili kum bahçesine ve salıncaklara bakıyordu. Oyun alanının yakınında bir dizi amber ağacının gölgesinde kemer biçiminde kafes işi bir kamerye vardı. Ahşap kafeslere tırmanan birkaç yeşil sürgün. Kum havuzunda kovalarla, küreklerle oynayan birkaç çocuk. Gökyüzü bulutsuz, masmaviydi. Bir jet ardında bir çift beyaz çizgi bırakmıştı. Sohrab'a döndüm. Biraz önce Doktor Nevaz'la konuştum. 2-3 güne kadar taburcu olabileceğini söylüyor. Harika bir haber, ha? Yine sessizlik. Odanın öteki ucundaki pencaplı çocuk uykusunda kıpırdandı. İnledi. Odanı beğendim dedim sarılı bileklerine bakmamaya çalışarak. Aydınlık, manzarası da güzel. Sessizlik. Birkaç huzursuz dakika geçti. Alnımı, dudağımın üstünü ince bir ter tabakası kapladı. Başucu sehpasında duran bir kase bezelye aşını, kullanılmamış plastik kaşığı gösterdim. Bir şeyler yemek için kendini zorla. Kuvvetini kazanmalısın. Sana yardım edeyim mi? Benimle göz göze geldi, sonra gözlerini kaçırdı. Yüzü taş gibiydi. Gözleri hala ışıksızdı. Tıpkı onu küvetten çıkarırlarkenki gibi bomboş. Ayaklarımın arasındaki kese kağıdına uzandım. Kitapçıdan aldım Şahname'yi çıkardım. Kapağını Sohrab'a doğru çevirdim. Çocukken bunu babana okurdum. Evin yakınındaki tepeye çıkar, nar ağacının altına otururduk. Sesim gitti. Sohrab yine camdan dışarıya bakıyordu. Zorla gülümsedim. Babanın en sevdiği öykü Rüstem'le Sohrab'ınkiydi. Adın oradan geliyor. Ama bunu biliyorsun elbette. Durdum. Kendimi aptal gibi hissettim. Her neyse. Mektubunda senin de en çok o öyküyü sevdiğini yazmış. Ben de sana okurum diye düşündüm. İster misin? Sohrab gözlerini kapadı. Morluğun bulunduğu kolunu alnına dayadı. Takside kıvırdığım sayfayı buldum. Başlıyorum dedim. Şahname'yi kendi başına okuduğu ve bunca zamandır bunu kandırdığımı anladığı an Hasan'ın aklından neler geçmişti acaba? Boğazımı temizledim, okumaya başladım. Her ne kadar gözyaşlarıyla ıslanmış bir hikaye de olsa Sohrab'la Rüstem'in mücadelesine kulak verin. Öykümüz Rüstem'in oturduğu sedirden kalkmasıyla başlıyor. İçi çeşitli önsezilerle doludur. Aklından binlerce düşünce geçmektedir. Birinci bölümün çoğunu okudum. Genç savaşçı Sohrab'ın annesini, Samengan prensesi Tahmine'ye, babasının kim olduğunu sorduğu yere gelince kitabı kapadım. Devam etmemi ister misin? Sıra savaşa geldi biliyorsun. Sohrab ordusuyla İran'daki Akkale'ye doğru ilerleyecek. Okuyayım mı? Başını yavaşça salladı. Kitabı yeniden kese kağıdına soktum. Peki dedim. Bu küçücük tepkiden yüreklenmiş bir halde belki yarın devam ederiz. Kendini nasıl hissediyorsun? Sohrab'ın ağzı açıldı. Boğuk bir ses çıktı. Doktor Nevaz bunun olacağını söylemişti. Boğazına soktukları solunum borusu ses tellerini tahriş edebilirdi. Dudaklarını yaladı. Bir kez daha denedi. Yorgunum. Biliyorum. Doktor bunun çok normal olduğunu söyledi. Başını sallıyordu. Ne var Sohrab? Yüzünü buruşturdu. Yine o boğuk fısıltıyı andıran sesle konuştu. Her şeyden yoruldum. İçimi çektim. İskemleme çöktüm. Aramızda yatağın üzerinde bir güneş dilimi vardı. Bir an için o ışığın gerisinden bana bakan bu kül rengi yüz, Hasan'ın ölü yüzü oldu. Müezzin akşam ezanına başlayıp da Ali bizi çağırıncaya kadar Bill'le oynadığım Hasan değil. Güneş batıdaki kiremitli çatıların ardına devrilirken tepeden aşağıya kovaladığım Hasan değil. Sağ olarak son kez yatak odamdan, yağmurun dövdüğü camdan gördüğüm, ılık bir yaz sağanağında Ali'nin peşi sıra bohçasını taşıyan, sonra biraz zorlanarak kaldırıp babanın arabasını bagajına koyan Hasan'ın yüzü. Sohrab başını bir kez daha salladı. Her şeyden yoruldum diye inledi. Ne yapabilirim Sohrab, lütfen söyle. Ben yine suratını buruşturdu, sesini engelleyen şey her neyse onu çekip almak istercesine elini boğazına bastırdı. Gözlerim yine beyaz pansuman beziyle sıkı sıkı sarılmış bileğine kaydı. Eski hayatımı istiyorum diye soludu. Ah Sohrab, babayı, anne canı istiyorum, Sasa'yı istiyorum, Rahim Han Efendi ile bahçede oynamak istiyorum, yeni evimizde yaşamak istiyorum. Kolunu gözlerinin üstünden geçirdi, eski hayatımı geri istiyorum. Ne diyeceğimi, nereye bakacağımı bilemedim. Ellerime baktım. Senin eski hayatın diye düşündüm, benim de eski hayatım. Seninle aynı bahçede oynadım Sohrab, aynı evde yaşadım. Ama otlar kurumuş, araba yolumuzda bir yabancının cipi duruyor. Asfaltımıza yağ damlatıyor. Eski yaşamımız bitti Sohrab. O yaşamdakiler ya öldü ya da ölmek üzere. Artık bir tek seninle ben varız. Yalnızca sen ve ben. Sana onu veremem dedim. Keşke sen, sakın söyleme. Keşke beni suda bıraksaydın. Bunu sakın söyleme Sohrab dedim öne eğilerek. Bu sözleri kaldıramam, böyle konuşmana dayanamam. Omzuna dokundum, irkildi, çekildi. Elimi indirdim, son günlerde ben henüz verdiğim sözü ihanet etmemişken Sohrab'ın nasıl rahatladığını anımsadım. Temasımdan kaçmaz olmuştu. Sohrab, sana eski yaşamını geri veremem. Keşke yapabilseydim. Ama senin yanımda götürebilirim. Banyoya sana bu haberi vermek için girmiştim. Amerika'ya gelmen, bizimle yaşaman için sana vize aldık. Doğru söylüyorum, yemin ederim. Soluğunu burnundan saldı, gözlerini yumdu. Son iki sözcüğü geri almak istedim. Biliyor musun, hayatım boyunca pişman olduğum pek çok şey yaptım dedim. Bunlardan en büyüğü de sana verdiğim sözü tutamamaktır. Ama bu bir daha asla yenilenmeyecek. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar üzgünüm. Senden beni bağışlamanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? Beni affedebilir misin? Bana inanabilir misin? Sesimi alçalttım. Benimle gelecek misin? Yanıtını beklerken zihnim uzun zaman öncesine bir kış gününe gitti. Hasan'la yapraksız bir vişne ağacının altında karın üzerinde oturuyorduk. O gün Hasan'la gaddarca oynamış, bana olan sadakatini kanıtlamak için pislik yer misin diye sormuştum. Şimdi merceğin altındaki bendim. Sözünün eri, güvenilir biri olduğumu kanıtlamak zorunda olan, bunu hak etmiştim. Sohrab öteki yana döndü, bana sırtını çevirdi. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra tam ben uykuya daldığını düşünürken çatlak bir sesle, "Öyle hastayım ki," dedi. Uyuyuncaya kadar yanında oturdum. Sohrab'la aramızda bir şey gitmişti. Ben avukatla, Ömer Faysal'la buluşuncaya kadar Sohrab'ın gözlerini küçücük de olsa bir umut ışığı yokluyordu. Çekingen bir konuk gibi. Ama o ışık artık sönmüş, konuk kaçmıştı. Dönmeye cesaret edecek miydi? Ne zaman? Sohrab'ın yeniden gülümsemesi ne kadar zaman alacaktı? Bana güvenmesi. Tabii güvenirse. Hastaneden çıktım, başka bir otel aradım. Sohrab'ın sesini ancak bir yıl sonra yeniden duyabileceğimi bilmiyordum. Sonuçta Sohrab önerimi açıkça kabul etmedi. Geri de çevirmedi. Ama sargılar açılıp da hastane önlüğü çıkartılınca binlerce ana babasız, evsiz Hazara'dan biri olduğunu anladı. Başka seçeneği var mıydı? Nereye gidebilirdi? Dolayısıyla karar veremeyecek kadar bitkin, güvenemeyecek kadar bezgin bir çocuğun bu sessiz teslimiyetini soruma verilmiş bir evet yanıtı olarak kabul ettim. Onun özlemini çektiği şey eski yaşamıydı. Sahip olduğu şey ise ben ve Amerika. Koşullar düşünüldüğünde o kadar da kötü bir yazgı değildi. Ama bunu ona söyleyemezdim. Beyninde iblisler at koştururken algı yeteneğin bir lüks olup çıkar. Böylece bir hafta sonra perondaki ılık, siyah asfaltı geçtik, uçağa bindik. Hasan'ın oğlunu Afganistan'dan Amerika'ya götürdüm. Onu mutlak bir karmaşadan çıkartıp belirsizliğin karmaşasına taşıdım. Bir gün galiba 1983 ya da 84'te Fremont'ta bir video dükkanındaydım. Kovboy filmleri bölümündeyken yanımda duran plastik bir bardaktan Coca-Cola içen bir adam muhteşem yediliği gösterdi. Filmi görüp görmediğimi sordu. Evet, 13 kez dedim. Charles Bronson ölüyor, James Coburn'la Robert Vaughn da öyle. Öyle bir şaşkınlık, inanmazlıkla bana baktı ki gören az önce içeceğini tükürdüğümü sanırdı. Sağ ol dostum dedi iğneleyici, öfkeli bir sesle. Uzaklaşırken hala kendi kendine söyleniyordu. İşte o zaman Amerika'da bir filmin sonunu asla söylememen gerektiğini, karşındakinin buna fena halde bozulduğunu ve sonunu mahvettiğin için seni özür dileyecek hale getirdiğini öğrendim. Afganistan'da sonu bir filmin her şeyi demekti. Hasan da Zaynab sinemasında bir Hint filminden çıktığımızda Ali, Rahim Han, baba ya da babanın bitmek bilmez arkadaşları, eve girip çıkan kuzenler, akrabalar bir tek şey sorardı. Kız filmin sonunda mutlu oldu mu? Esas olan hayallerine kavuştu mu? Yoksa sonu acı mı bitti? Tek bilmek istedikleri sonunu mutlu gelip gelmediğiydi. Bir gün biri bana Hasan, Sohrab ve benim öykümün mutlu bitip bitmediğini sorsa onu nasıl yanıtlayacağımı bilemem. Mutlu son diye bir şey var mı? Her şey bir yana, yaşam bir Hint filmi değil. Afganların en sık yinelediği deyiştir. Zendagi Migzara. Hayat devam ediyor. Başlangıcı, sonu, kemyah, nahkam, bunalımları, sevinçleri önemsemeksizin ağır, tozlu bir kervan gibi ilerliyor. Evet, bu soruya ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Geçen pazar yaşadığım o küçük mucizeye karşın.